Ayrım 17, sayfa 204. Hadi aç gözlerini diyor iblis. Göz kapaklarım yavaş yavaş aralanıyor veya ben öyle sanıyorum. Gerçekte o kayıp evrede iblisin bütünüyle yerime geçtiğinin ve beni içimizdeki o derin ve sonsuz boşluğa gönderdiğinin farkındayım. Ama bu defa şikayetçi değilim. Bana kabus gibi gelecek sevişme sahnelerine beni ortak etmediğine sevinmek istiyorum. Bön bön etrafıma bakınıyorum. Ufak bir apartman katındayım. Yabancısı olduğum bir yer. Daha evvel buraya hiç gelmediğime eminim. Kulaklarımı bir müzik sesi tırmalıyor. Sesin kaynağını bulmaya çalışıyorum. Eski bir rock'n'roll parçası çalınıyor. Sanki Elvis Presley'den kalma ya da onun kıvrak ve yumuşak sesi. Hala biraz duman görünüyor gözüme. Derin bir uykudan uyanmış gibi mahmurluk içindeyim. Sonra karabasanın noktalanmadığını fark ediyorum. Nebahat denen kadını görüyorum. Odanın ortasında ayağında sadece kilodu memeleri serbestçe sallanarak Elvis'in müziğine uymuş tek başına rock'n'roll yapıyor. Bir elinde de yarılanmış bir viski şişesi var. Dehşete kapılmış gibi bulunduğum ortamı keşfe çalışıyorum. Tiksinti duyuyorum. Burası kadının evi olmalı. Kadın ortadaki halının üzerinde dans ediyor ama son derece mekanik bir hali var. Hareketleri kesinlikle müzikle uyumlu değil. Başka bir alemde sanki. Ya uyuşturucuyla ya da duyduğu tiksintiyle uyuşmuş gibi. Belki de alkolden. Kendime bakıyorum. Elimde dişlediğim bir yeşil elma var. Alkol almışım galiba. Viskinin oburuk tadını damağımda hissediyorum. O saatte içki içmem olacak şey değil. Hafif başım dönüyor. Ben de sarhoşum. Neredeyiz? Neler oluyor diye mırıldanıyorum. Kadının duyması olanaksız. Halının üzerinde durmadan tepiniyor. Hadi uyan da eğlenmeye bak. Daha yeni havaya giriyoruz. Şamatayı kaçırmanı istemiyorum diyor. Belli ki beni gönderdiği o derin boşluktan geri getiren o, manzaraya şahit olmamı tam açıklamasa da görüp yaşayacaklarımızı ızdırap çekmemi istiyor. Gaddarca hınç almak, eziyet etmek istiyor. Güçleniyorum, dengem yoğunlaşıyor, değişim hafifliyor. Sadece konuşmakta güçlük çekiyorum ama tam kurtulmuş değilim. Zira iblisin hissettiklerini bütün yoğunluğuyla algılayabiliyorum. Bu kötü hem de çok kötü. Galiba işin en iğrenç kısmını henüz yaşamamışız. İblis bunu kasten yapıyor. Çirkin eylemine beni iştirak ettirmek için. Durumu anlayınca midem bulanmaya başlıyor. Her an kusabilirim. İblisi yaşıyorum o an. Hislerini, aklından geçenleri, yoğunlaşan isteklerini, sadece cinsel heyecanlı değil, daha da beteri tüm varlık nedenini ve yaratılışındaki özelliği duyumsuyorum. Kadının adi güzelliğini çekip almayı düşünmek bile heyecan veriyor ona. Güzelliğini çalmak, yaşamını almaktan bile daha çekici bir şey. Kendi yaşantısı katlanılmayacak kadar sıkıcı olduğundan yaşama değil de güzelliğe çok önem veriyor. İblisin öldürmek, yok etmek, kahredip tahrip edici olmak gibi duygularla özdeşleştiğini sezinliyorum. Yakınlarındaki insanları öldürmek için dayanılmaz bir istek duyduğunu anlıyorum. Kadın, erkek, çocuk hiç önemli değil onun için. Bu karanlık nöbetlere girince dünyadaki herkesten nefret ediyor. Çirkin ya da güzel, zengin ya da yoksul, akıllı ya da aptal, genç ya da yaşlı olmaları hiç önemli değil. Belki de bu nefreti kısmen onlardan farklı olduğu bilincinden kaynaklanıyor. Bir beden içinde yıllardır esir olmaktan, insanlara yabancı, onlara nefret duyuyor. Ancak tek neden bu basit yabancılaşma değil. İnsanlardan onların kendisine vermeye hazır olmadıkları, kendisinden uzak tuttukları bir şeyi almaya ihtiyacı var. Onlardan öylesine bir tutkuyla nefret ediyor ki her türlü vahşeti yapabiliyor ve onlardan ne beklediğini de bilemiyor. Bu esrarlı ihtiyaç kimi zaman kendisine acı verecek kadar yoğun, açlığı andıran bir şey ama yiyeceği duyulan açlık değil bu. Kimi zaman bir açıklamanın hemen eşiğinde titremekte olduğunu ben bile hissediyorum. Ama gerçekleri henüz bana söylemiyor çünkü bedenimi kullanmama rağmen benden de nefret ediyor. Yarı dumanlı beynimle yaşadığım karabasını düşünüyorum. İnanamıyorum bir türlü. Acaba çıldırmış olabilir miyim? Bütün bunlar delilik arazisi olabilir mi? Okuduğum bir kitaptaki satırları hatırlıyorum. Orada sadece aklı başında olanların deliliklerinden şüphe duyduklarını öğrenmiştim. Gerçek deliler akıllı olduklarına inanırlarmış. Şu halde kendimden şüphe duyduğuma göre aklım başımda olmalı. İblis elimdeki elmadan bir ısırık daha alıyor. Bir yandan ağzını şapırdatarak yerken bir yandan da aç gözlerle dans eden kadını seyrediyor. İçi cinsel arzuyla dolu, yerinden kalkıyor. Önce müziği susturuyor, sonra kadının koluna yapışıyor. Kadın içkinin tesiriyle peltek peltek konuşuyor. Yapma diyor, ne güzel dans ediyorum. Tam havama girmiştim. Yeter artık, kes, uzatma bu zırzopluğu. Yatağa yürü. İblis kadını itekliyor, hatta hafif hafif sürüklüyor. Kadın çakır keyif ama profesyonel. Önce paramı ver diyor. Cebimden cüzdanımı çıkarıp kadına uzatıyorum. Al içinden ne kadar istersen. Kadın biraz şaşırıyor. Ben de. İblisin benim paramla keyif çatmasına sinirleniyorum ama ağzımı açıp bir şey söyleyemiyorum. Fahişenin adını işitmiştim ama şu an hatırlayamıyorum. Cüzdanımı hemen hemen boşaltarak bana uzatıyor. Herhalde bu denli bonkör bir müşteri olduğu için de fazlasıyla memnun. Gözleri ışıldıyor. İblisi memnun etmek için her türlü numarayı çekeceğine inanıyorum. Onu kaybetmek istemeyecektir. Oldukça temiz bir yatak odasına giriyoruz. Kadın üzerindeki tek hissi olan kilodunu çıkarıp yatağa giriyor. Bacaklarını açıyor. Ona iğrenerek bakıyorum ama iblis çok hızlı arzulu. İçimdeki kusma refleksi yeniden alevleniyor. Zor tutuyorum kendimi. Gözlerimi yummak istiyorum. Yapamıyorum. Kadın çıplak yüzünden istemeyerek bakıyorum. Balık etinde topluca biraz. Göğüsleri iri, ayak bilekleri kalın ama karnı dümdüz ve gergin. İblis kadının içine giriyor. Nihayet gözlerimi kapatabiliyorum. Geçen dakikalar bana bitmek bilmeyecek gibi geliyor. İblis boşu devresi. Sonra soluk sola kadının yanına yığılıyor. Kadın temizlenmek için yeniden kalkmaya çalışırken çektiğim azabın da sona erdiğini düşünüyorum. Ama yanıldığımı anlamakta gecikmiyorum. İblis kadının koluna yapışarak onu bırakmıyor. Daha istiyorum, doymadım diyor. İçimdeki tiksinti had safhada. Çaresizlikten bitiyorum. Kadın profesyonel bir çırpınmayla işin tekrarı için yeniden para istiyor ve bana öyle geliyor. Çünkü kadınla tartışmaya başlıyorlar. İkisi de küfürler ediyor, bağırıyorlar. Hala beynimin bir yarısı doğacak rezaletten çekiniyor. Bir an birilerinin bağırıp çağırmalara kapıya geleceğinden korkuyorum. Ama iblis çok kararlı. Şiddete başvuruyor. Dünyayı umursadığı yok. Kadının çığlıkları da onu yıldırmıyor. Kadın yatağın içinde çevirip arkasına giriyor. Öylesine kızgın ki öylesine kaba aşım ve hoyrat davranıyor. Canı yanan kadının çığlıklarını engellemek için eliyle sıkı sıkıya ağzını kapatıyor. Kadın neredeyse boğulacak. Tüm kurtulma çabaları boşuna. Acıya katlanmak zorunda. Sonunda çığlıkları kesiliyor. Sadece inliyor kesik kesik ama hala hiddetli ve kızgınlığı geçmiş değil iblisin. Canını yakmak için yüklendikçe yükleniyor kadına. O anı dehşetle yaşıyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Nihayet kadının içinden omurtusu odanın içinde yankılanıyor. Kahvenin dölü. Hepiniz aynı bokun soyusunuz. Utançtan bitik haldeyim. Birden dilim çözülüyor. Ben de bağırıyorum. Yeter beni, vicdansız yaratıksın sen. Bu ne iğrençlik. Az daha kadını öldürecektin. Yetmedi mi yaptığın hunharlık? Gücümün geri geldiğine seviniyorum. Artık konuşabiliyorum en azından. İblis şaşırıyor. Silkindiğini hissediyorum. Tüm vücudum sallanıyor. Ne o Selim Bey, yoksa hoşlanmadın mı? Utanmışsındır muhakkak, muhallebi çocuğu. Yarım erkek ne olacak? Bahsederim ki hayatında bir kadını böyle düzmemişindir değil mi? Ah, o aynı hızda homurdandım. Çok aşağılık bir yaratıksın. Aynı bedeni paylaştığımız için kendimden utanıyorum. Kulaklarımda kahkahası çınladı. Biraz zor kullandıysam ne olmuş sanki? Onlar buna alışıktır. Boş ver. Hep söylediklerini duydum. Bir de üstüne para istiyor kaltak. Bu tattırdığım zevk ona yetmez mi? Gözlerim kadına kaydı bir an. Çektiği acılara rağmen yatağın içinde dönmüş. Hayretle ağzımdan çıkanları dinliyordu. Onunla konuşmadığımı sanki görünmeyen biriyle münakaşa ettiğimi anlamıştı. Bu onun büsbütün korkuttu. Muhtemelen deli olduğumu sandı. Ona doğru biraz daha yaklaşınca yatağın içinde büzülüp inledi. Lütfen, lütfen bana dokunma artık. Cevap iblisten geldi. Senin işim daha bitmedi pis fahişe. Görülecek bir hesabımız daha var. Anlamamıştım ne demek istediğini. İblis kadın saçlarından kavrayarak doğruldu. Saçlarına öyle sıkı yapışmıştı ki kadının ağzından tiz bir çığlık yükseldi. Sonra sağ elinin yumruğu kadının yüzünde patladı. Ardından bir daha, bir daha. Ağzı burnu kan revan içinde kaldı. Almıştı kadının. Dişleri kırılmış, dudağı patlamış, burnundan oluk gibi kan akmaya başlamıştı. Sevilim Başak kılımıldayamıyordu. Hızını alamayan iblis ise şimdi kadını iki eliyle saçlarından kavramış yatağın kenarındaki duvara vuruyordu. Bu tempo devam ederse kadın ölebilirdi. Dehşetle izliyordum. Yaptıklarından müthiş bir zevk alıyordu iblis. Akan kan şimdi kadının çıplak vücuduna da bulaşmıştı. İblis birden durdu. Sırıtarak kadının yatağa serilen hareketsiz bedenine baktı. Hak etti orospu değil mi? tasdik etmemi bekliyordu ama vereceğim cevabı ne söylersem söyleyeyim onu ırgılamayacağını biliyordum. Hadi gidelim artık dedi. Burada işim bitti. Meraktan çatlıyordum. Acaba kadına ne olmuştu? Yoksa onu öldürmüş müydü? Merak etme. Bir şeyi yok. Kendinden geçti sadece. Az sonra toparlanır. Umarım öyledir diye geçirdim aklımdan. Aksi halde bu yaptığına cinayet denirdi. Pantolonumu geçirdim ayağımı. Bu lanet yerden uzaklaşmaya can atıyordum. İblisin sesini tekrar duydum. Ulan karı cüzdanı boşalttı. Yoksa parayı burada bırakmayı mı düşünüyorsun diye gürledi. Sesim çıkmadı. O zaman iblis ilerleyerek konsolun üzerinde duran tüm paramı geri aldı. Cüzdanımın içine yerleştirdi. Artık o kadar şaşkındı ki hangimizin hangi işi yaptığını ayırt edemiyordum. Karım sokak kapısını açıp gülümseyerek yüzüme baktı. Hoş geldin hayatım diyen sesi sıcacık ve sevgi doluydu. Utançla yüzüne baktım. İradem dışında olan olsa bile yaptığım eylemlerden dolayı suçluluk kompleksim azami haddini varmıştı. Omuzlarımdaki yükün altında ezildiğimi hissediyordum. Bir süre sessiz yüzüne baktım. Ona söyleyecek laf bulamıyordum. Nitekim ağzımdan tek kelime çıkmadı. Seni merak ettim. Cep telefonun gün boyu kapalıydı. Erişmek mümkün olmadı. Susmaya devam ettim. Kafam çalışmıyordu. Cep telefonumu açmayı unuttuğumu söyleyebilirdim ama meraklanan karımın mutlaka beni fakülteden de aramış olması gerekirdi. Bunun anlamı ise asistanlarımın bugün işe gelmediğimi söylemiş olmalarıydı. Karıma yine yalan söylemek zorundaydım. Yaşadığım olayları asla anlatamazdım. Acele bir şeyler uydurmak zorunda hissediyordum kendimi. Haklısın, unuttum diyebildim. Gözlerinde merak izleri vardı Selma'nın. Bir açıklama yapmamı bekliyordu. Dikkatli olmalıydım, hem de çok dikkatli. Açık vermeye gelmezdi. Sanırım ağzımı arıyordu karım. Ama niye? Bana inanmıyor muydu yoksa? İnanmamakta haklıydı. Nasıl göründüğümü bilmiyordum ama herhalde savaştan çıkmış eski bir asker kadar yorgun olmalıydım. Yıkık, ezilmiş ve perişan. Seni seviyorum diye fısıldadım. Sanırım kapı aralığında insanın 10 yıllık karısına etmeyeceği bir laftı bu. Biraz yersiz, biraz zamansız. Selma gözlerim içine sevgiyle baktı. Fakat bu bakışlarda sevgi kadar çaresizlik, üzüntü ve ümitsizliğin izleri vardı. Bunu okuyabiliyordum. Bu gece geciktin. Merak ettim seni. Girsene içeri diye mırıldandı. Onun ikazı üzerine hatırlamış gibi içeriye adımımı attım. Fakülteden beri arayıp asistanlarımdan gelmediğimi öğrendiğini yüzüme vurmadı. Ama ben anlamıştım. Evime dönüşüm tam bir sorun olmuştu. O fahişenin evinden çıktıktan sonra da iblis uzun süre bedenimi terk etmemişti. Artık onun elinde bir oyuncaktım ve beni fena halde kullanıyordu. Saat akşamın 8'ine doğru vücudumdan çıkmıştı ve bu eve dönüşüm için oldukça geç sayılırdı. Günün iyi geçti mi diye sordu karım. Yarım ağız, idare eder dedim. Selma kısa bir duraksamadan sonra asıl can alıcı suali yapıştırdı. Bugün yine musallat oldu mu sana? Anlamamış gibi sordum. Kim? O ruh, o lanet kişilik. Hayır diye fısıldadım, olmadı. Karım ısrar etmedi ama yalan söylediğimi anlamıştı galiba. Yine beni incelemeye başladı. Bakışları üzerimde dolaştı. Sabahleyin arabadan hamburgerleri yerken ağzımdan dökülen artıkları gömleğime ve ceketimin önüne bulaşan lekelerini gördü. Üstünü başını berbat etmişsin diye fısıldadı. Sanki bir annenin yaramaz küçük oğluna sitem edişi gibi. O lekeleri unutmuştum. Elimi kaldırıp hala orada yemek artıkları duruyormuş gibi silkelemeye çalıştım. İşte o zaman Selma'nın gözlerinin irileştiğini fark ettim. Karım az kaldı bir çığlık atacaktı. Aman Allah'ım, ellerine ne oldu diye bağırdı. Büyük bir saflıkla ellerime baktım. Tüm parmaklarım, avuçlarımın içleri, gömleğimin kol ağzı ve ceketimin yenleri o fahişenin kurumuş kanıyla kaplanmıştı. Paniğe kapılır gibi oldum. Bunu açıklayamazdım. Kekelemeye başladım. Bir kaza, ne kazası? Önemli değil canım, heyecanlanma hemen. Anlatsana ne oldu? Aklıma ilk gelen şeyi söylemek zorunda kaldım. Dönüşte bir köpeği ezdim. Karım inanmamış gibi yüzüme baktı. Nereden dönüşte? Aklınca beni faka bastırmak istiyordu. Asıl amacı bütün günü nerede geçirdiğimi anlamaktı. Yapacağım açıklamada püf noktalar arayacaktı. Eve dönerken oldu dedim. Başıboş bir sokak köpeği. Aniden önüme fırladı. Fren yaptım ama kazaya engel olamadım. Zavallı hayvancık. İndim baktım, kenara aldım ama çok geçti, ölmüştü. Uydurduğum bir hikaye, karımın inanmadığına emindim. Bir süre gözlerinde garip parıltılarla yüzüme baktı. Yüzünde oluşan o ifadeyi tanıyordum artık. Selma korkmuştu yine. Kendisinden bir şeyler gizlediğimi biliyordu. İçimden lanetler okudum. O kadar kötü şartlar altındaydım ki bazen basit muhakemeleri yürütemiyor, gereken dikkati gösteremiyordum. İblisten kurtulup eve dönerken halimin perişanlığını bile fark edememiştim. Neden sonra karım "Hadi banyoya git" diye mırıldandı. "Yıkanman lazım." Bir suçlu gibi başımı önüme eğip "Evet, iyi olur" dedim. Salondan geçerken Ali'yi gördüm. Yine televizyonun karşısında abuk subuk bir program seyretmekteydi. Neyse ki bu defa yanıma koşmamıştı. Oturduğu yerden elini salladı. "Hoş geldin baba." Ona kurumuş kan izleriyle kırmızıya dönüşmüş ellerimi sallayamadım, gülümsemekle yetindim. "Merhaba oğlum" dedim. Selma peşimden banyoya kadar geldi. Ne konuşuyor ne de uydurduğum o kaza ile ilgili başka sual soruyordu. Susmayı yeğlemişti. Bu durum beni daha da rahatsız etti. Karımın artık beni kendisine yalan söyleyen, bir takım sıkıntıları gizleyen ya da ona açılmaktan kaçınan biri olarak gördüğüne emindim. Bu durum beni büsbütün rahatsız etmeye başlamıştı. Selma beni banyoya soktuktan sonra dışarıya çıktı. Tam kapıdan çıkarken birkaç saniye tuhaf tuhaf yüzüme baktı. "Bana ihtiyacın olursa seslen" dedi. Başımı salladım. Sonra soyunup sıcak suyun altına girdim. Duş gergin sinirlerime iyi gelmişti. Uzun süre tazyikli suyun altında kaldım. Sonra bornozumu alıp duştan çıktım. Havluyla başımı kurularken hayretle bornozun arasından görünen göğsüme takıldı gözlerim. İki uzun tırnak izi sol omuzumdan göğsüme doğru uzanıyordu. Sevişirken fahişeni profesyonelce vücudumda yarattığı nişan, bir kadınla birlikte olduğumun açık delili, su götürmez bir ispat vasıtası. Karıma gerçeği hiçbir şekilde anlatamazdım, ürperdim. İşin kötüsü ne zaman ve ne şekilde olduğunu da anımsamıyorum. Onlar kabus anlarıydı. İyi ki de hatırlamıyordum. Hatırlasam belki olayın vahşetini beynimden hiç atamayacaktım. Tabii yine de hafızamda kalmış bölük pörçük anılar vardı. Terli ıslak bir vücut, ucuz parfüm kokusu, iri memeler ve ojeli uzun tırnaklar, sisli buğulu bazı görüntüler. Şimdi seksten nefret ediyordum. İblis doğal dengelerimi bozmuştu. Ayrıca emin de değildim. Bu tırnak izleri vücuduma acaba sevişirken mi yoksa kadınla sonunda boğuşurken mi kazınmıştı? Şaşkın şaşkın parmağımın ucunu zedeleyip örselenmiş pembemsi hattın üzerinde dolaştırdım. Hafif bir yanma hissettim. İçimi bir korku daha kapladı. O tipik bir fahişeydi. Hastalık kapmış olabilir miydim? Kuvvetle mümkündü bu da. Mideme kramplar saplanır gibi oldu. Neden sonra sabah kahvaltısından beri ağzıma bir lokma bir şeyin girmediğini anımsadım. Bu benim daha da hayrete düşürdü. İblisin yediği onca hamburger kimin midesine gitmişti? Benim mi yoksa onun mu? Bazı basit gerçekleri kavrayamıyordum. Aynı bedeni kullandığımıza göre o benim midem olmalıydı. Öyleyse neden bu kadar açtım şimdi? İçtiğimi sandığım yarım şişe viskinin sarhoşluğunu neden hissetmiyordum. Alkole fazla dayanıklı olmadığımı bilirdim. Hele gündüz vakti içmişsem ama sarhoş değildim, hem de hiç değildim. Aksine iblisin vücudumu terk saati uzadıkça olayları muhakeme ve değerlendirme yeteneğim güçleniyordu. Tırnak izlerini karımdan gizlemek zorunda olduğumu hemen kavradım. Selma'nın onları görmemesi lazımdı. O an aklıma bir şey daha geldi. Yeniden irkildim. Hemen duşa girerken sırtımdan çıkarıp yere attığım iç çamaşırlarıma koştum. Eğilip slipimi yerden aldım. Özellikle A kısmına baktım. Kuruyup katılaşmış mini artıklarının kalıntılarını gördüm. İyice şaşkınlaşmıştım. Ne yapacağıma karar veremedim. Şimdi onu yıkayamazdım. Karım hemen fark ederdi ve bunu neden yaptığımı sorardı hiç şüphesiz. En iyisi onu yok etmekti. Aklıma başka çare gelmiyordu. Kilodumu dertap ödüp bornozumun cebine tıktım. Yere attığım bisiklet yakalı fanilamı da tekrar sırtıma geçirdim. Aynada bakıp tırnak izlerinin görünüp görmediğini kontrol ettim. Neyse ki görünmüyorlardı. Kilodu da bu gece saklarsam yarın sokakta bir yere atardım. Bornozumu yeniden sırtıma geçirip önünü iyice kapattım. Banyodan dışarı çıktığımda Selma'nın sesini aşağıdan duydum. Beni yatak odasında bekleme ihtimali de vardı. Rahatlayıp bir derin soluk alarak yatak odasına koştum. Sırtıma gömlek, ince bir kazak, ayağıma da bulicinimi geçirdim. Kendini suçlu hisseden biri olarak rahatlamıştım şimdi. Artık aşağıya, ailemin yanına akşam yemeği için inebilirdim. Ama yine vicdanımda beni rahatsız eden garip bir burkulma hissi vardı.